Tekrar. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın sesleri başladı. Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Didem Öztaşbaşı, Gürşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Avşar, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 15.55'i gösterene kadar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı verelim. Telefon numaralarımız şöyle: çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabileceğiniz gibi elektronik posta adresi yoluyla da görüşlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de Hayatın Sesleri yazarsanız karşınıza bizler çıkacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız ve ilk şarkıya kulak veriyoruz.
Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştü. İlk yenilen biz değildik elbet, gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla, tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar. Her birimiz başka bir hikaye, anne bu ayrılıklar niye? Sen yine birinin söyle bana, yavrum uyusun da büyüsün diye. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla, tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama, ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim
Hollanda'da çok sayıda Türk, Türkiye'de de çok sayıda Hollandalı yaşıyor. Bu kişiler çoğunlukla kendilerini her iki ülkenin kültürüne de ait hissediyorlar. Ama 1612 yılında başlayan Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihi ne kadar biliniyor? Hollanda ve Türk arşivlerinden çok az kişinin bildiği veya hiç kimsenin bilmediği ilginç olayların belgeleri gün yüzüne çıkıyor. Bu ilginç belgelerle iki ülkenin bakanlıkları, büyükelçileri, konsoloslukları, müzeleri, üniversiteleriyle ortaklaşa sergiler, sempozyumlar düzenleniyor, belgeseller yapılıyor. Bu çalışmaların başlangıcından bugüne kadar yaşanan süreç, gerçekleştirilen etkinlikler ve örnek olayları konuşacağız. Hollanda Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Erika van Buchem. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Eray Ergeç, araştırmacı. Sizler de hoş geldiniz Eray Bey programımıza. Erika Hanım, sizden başlayalım isterseniz. Kısaca bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz ve yapılan bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, ben kültür işleri, ben Hollanda Büyükelçiliği'nde kültür işlerinden sorumluyum. Türk kuruluşları ile ortak çalışmaktan gurur duyuyoruz. Elçilik olarak çok güzel işler yaptık ve yapacağız. Buna çok önem veriyoruz.
Sayın Ergeç, şimdi sizinle başlayalım efendim. 1612 yılında başlıyor Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihi.
Evet.
Asırlar boyu süren bu dostluk var. Bu dostluğun temelleri ne zaman, kimin aracılığıyla atılıyor? Geçmişe bir uzanalım isterseniz. Tarihin tozlu sayfalarında yaşanan pek çok olay var ve pek çok kişinin hayat hikayesi var. Sıra dışı örnekler var sizinle derlediğiniz. Bunlardan dinleyicilerimize neler paylaşmak istersiniz?
Evet.
Kime uzanalım öncelikle?
Eskisinden mi başlayalım? Zaten bir 400 yıllık bir ilişki var. İlk Hollanda Büyükelçisi'nin.
Evet.
İstanbul'a gelişiyle başlıyor ve sonradan devam ediyor.
Evet.
2012'de de bu 400 yıl oldu. Onun için iki ülke arasında geniş bir çaplamda kutlandı. Bir dolu etkinlikler yapıldı.
Evet.
Bunlardan birisi de biz bilinmeyen hikayeleri ortaya çıkardık. En eskisine bakarsak Kanuni Sultan Süleyman'ın bahçesinden götürülen kestane ağacı. Ve şu anda ağaç hala Hollanda'da
yaşıyor.
Evet, evet. Botanik bahçesinde duruyor hala. Gittik resimlerini çektik. Fakat bu da kimse bilmiyordu. Orada duruyor.
Evet.
Resimler çıktık. Gösterdik. Başka olaylar da var. Örneğin Cumhuriyet tarihine gidersek 1925'lerde Hollanda ile Türkiye ortaklaşa Türk mühendislerle birlikte bir denizaltı yapıyorlar. Hatta iki tane yapıyorlar. Birinci ve ikinci İnönü. Onları yapıyorlar. Onlara biz belgelerini bulduk. Resimlerini bulduk. Çoğu kişi zaten unutmuş. Hatta görüntülerini bile bulduk. Hollanda'da gemi yüzerkene filmi almışlar. Onları da iyi bulduk. Karadeniz gemisi var.
Evet.
O çok önemli.
Çok da emeğiniz var herhalde, değil mi? Onun gün yüzüne
çıkmasında. Evet. Evet. Karadeniz'le 3 sene çalıştık bunun arşivlerine çalışmak için. Yani sanırım bir 13-14 tane ülkeyi gezdik.
Evet.
Karadeniz gemisi, şimdi herkes Karadeniz'de hiç bilgisi yok tabii. Geminin ismi Karadeniz. 1924'te Hollanda'dan bir gemi alınıyor. Geminin ismi Willis. Ve Türkiye'ye getiriyorlar. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Ve Cumhuriyet'i tanıtmak için bir sergi düzenleyemiyorlar. Düzenleyelim
diyor. 3 yıllık çok genç bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz.
Evet.
Sene 1926.
20-26'da. Gemiyi beyaza boyayıp, Karadeniz ama kara değil, beyaza boyayıp içerisine bir sergi hazırlıyorlar. Ve bunda...
İçerisinde nasıl ürünler
sergileniyor? Neler ürünler var? Türk... ürünleri özellikle mesela koymuşlar, tiftik keçisi var mesela. Hacı Bekir'in
lokumları
var, şekerleri var. Aynı zamanda Türk sanatları da var. Tablolar, heykeltıraşların, ilk kadın heykeltıraş kendisi de var. Onlar var. İşte halılar, kilimler, elimizde ne varsa koymuşuz. Aynı zamanda kömür bile var. Ondan sonra tahıl ürünleri, hepsini güzel bir şekilde hazırlamışlar. Ve kitapçıklarından broşürüne kadar, logosuna kadar hepsini hazırlamışlar. Tam bir profesyonel bir şekilde. Ve 80'e yakında özel seçme kişiler var Türkiye'nin. Okumuş, tahsilli, dil bilen kişiler de
aynı.
Aydınları,
okumuş,
evet.
Okumuş, yazar kesimi.
Hepsi var. Evet. Aynı zamanda bir de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. O zamanki ismiyle Riyaseti Cumhur olaraktan onlar da var. Ve hepsiyle gemiye binip 3 ay dolaşıyorlar. Liman liman gidiyorlar. Konserler veriyorlar. Günde ortalama 10 ile 20 bin kişi gemiyi geziyor. Bu da unutulmuş bir hikaye. Evet. Biz bunun bütün belgelerini üst senede tüm limanlara dolaşaraktan belgelerini çıkarttık.
Nasıl, aslında büyük bir başarı örneği değil mi?
Evet.
3 yıl içerisinde toparlanan bir ülkenin böyle bir gemiyle
evet,
seyahate çıkması. Yani, hem de Avrupa limanları.
Avrupa limanları, evet. Leningrad'a kadar gidiyorlar işte. İspanya, evet, Barcelona, evet. Londra, Hamburg, Amsterdam, Helsinki, hepsine gidiyorlar.
Evet. Nasıl bir geri dönüş sağlamışlar peki? Gittiği limanlarda nasıl karşılanmışlar oranın halkıyla?
Şimdi tabii ön yargı var.
Evet.
Ön yargı çok. Özellikle giyim kuşam konusunda. Şimdi herkes fesli falan bekliyorlar. Kadınlara başı örtülü falan bekliyorlar. Evet. Amsterdam gazetesinde mesela belediye başkanı geliyor gemiye ve bir Türk gazeteci Bedia Hanım gemiyi gezdiriyor ve güzel bir İngilizce konuşaraktan ve ondan sonra belediye başkanı şaşkınım ben diyor. Ben diyor böyle bir hanım beklemiyordum diyor. Hem de gazeteci hem dil bilen hem de başı açık diyor yani şey olaraktan. Ve büyük bir gururla gemiyi gezdiriyor ve herkes çok memnun ve şaşkınlık içerisinde. Aynı zamandan fakat şeyleri kıramıyorlar. Yani o zaman Hollanda gazetesi gene de çıktık bir tane gazete bulduk. Mesela Riyaseti Cumhur Orkestrası Vondelpark'ta bir konser veriyor. 8000 Hollandalı seyrediyor konseri. Fakat gazete gene de şey yazmış. Fesli adamlar.
Yine de yazmış evet, buna rağmen.
Fesli müzisyenler şeyde Vondelpark'ta konser verdiler diye. Tabii oluyor.
Oysa belgeler bunun aksini söylüyor.
Aksini, evet, resimlerini, fotoğraflarını da bulduk. Evet. Fakat şey yazanlar da var gazetelerde, olumlu yazanlar da var. Yani çok örnek olması gereken bir şey olduğuna yazanlar da var.
Evet. Karadeniz gemisini de andık. Başka nelerden bahsetmek lazım Hollanda-Türkiye ilişkilerini anlatan kişisel özveri hikayelerinden?
Şey var mesela 1912'de şey var. Hollanda Kızılaç'ın bir hikayesi var. Evet, o da çok beğendim.
Onu da dinlemek isteriz.
Onu bir anlatalım isterseniz. 1912'de Balkan Savaşı oluyor. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'la savaş haline giriyor. Bu vesileyle de Hollanda Kızılaç'ı bir ekip gönderiyor. İşte savaştaki olan yaralara yardım etmek için Bulgaristan ve Yunanistan'a gönderiyorlar. Türkiye'ye göndermiyorlar. Tabii bizim Türk Büyükelçisi Hollanda'daki Hollandalı makamlara gidiyor. Ve bunun sebebini öğrenmeye çalışıyor. Neden Türkiye'ye göndermiyorsunuz diye. Sebebi de biraz belli. Türk Müslüman ülke, diğerleri Hristiyan. Tabii bunu da açık açık söylemiyorlar fakat belli oluyor. Büyükelçi onlara şunu söylüyor. Bir şeyi unutmayın diyor. Şu anda diyor dünyanın en büyük nüfuslu Müslüman ülkesi Hollanda Krallığı diyor. Şimdi Hollanda'da bakıyor. Biz dünyanın en büyük Müslüman ülkesi mi? Tam afallıyorlar. Ve sonradan uyanıyorlar. Çünkü o zaman Hollanda'nın sömürgeleri var. Endonezya ve diğer adalar Hollanda Krallığı'na ait. Ve nüfus olarak da en büyük Müslüman ülkesi Hollanda. Yani bunu unutmayın diyor. Ve o sözden sonra Kızılaç heyeti de
Türkiye'ye geliyor.
Evet, Türkiye'ye geliyorlar. Orada da bir gemide, bir de askeri kışla da birçok Türk askerlerine yardımda bulunuyorlar. Epey çok iyi işler yapıyorlar.
Evet. Unutulan büyük elçi var. Murat Efendi.
Murat Efendi, evet. Murat Efendi 1881'de yanılmıyorsam büyük elçilik yapıyor Hollanda'da. Kendisi şair ve tiyatro yazarı ve yazdığı tiyatrolar Hollanda'da da oynanıyor. Ve gazeteler bunu uzun şekilde yazıyorlar. Ve kendisi vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da Hollanda'da gömülüyor. Ve sonradan unutulup gidiyor. Biz bunu gazetedeki ölüm haberlerinden bulmuştuk.
Siz eski gazete arşivlerini tabii, mi araştırıyorsunuz?
Evet, eski gazete arşivlerine gidiyoruz. Yani Türk arşivleri, Hollanda arşivlerine gidiyoruz. Gazete arşivlerine gidiyoruz. Sabah giriyoruz, akşama kadar gazetelere okuyoruz. Yani Türkiye ile ilgili bir şey var mı diye.
Gözden kaçan herhangi bir haber var mı diye.
Burada da Murat Efendi'nin vefatını yazıyor. İşte törenini yazıyor. Özel bir mezarını atlara bir şey ne derler faytonun arkasına koymuşlar. Arkadan bando takımıyla falan mezara götürmüşler. Ondan sonra işte başbakan falan katılmış ve gömülmüş. Orada da mezarların ismi yazıyordu. Sonra biz de gittik mezarlığa
neden
gittik.
Neden oraya gömüldü acaba?
Hiç bilemiyoruz yani ne ölmüş ve öylece kalmış. Türkiye'ye götürüyor. O zaman olanaklar da biraz zor tabii.
Sınırlı
olduğu için 1800'lü senelerde. Ve oraya gömülmüş. Ondan sonra biz de mezarlığa gittik, belediyeye gittik, ölüm şeylerini falan bulduk. Nasıl öldüğüne dair doktor raporlarını kadar bulduk. Mezarlıktan mezar kayıtlarını bulduk ve mezarı bulduk nerede olduğunu. Mezar orada kalmış, üzerinde de bir şey yok yalnız. Bir taş
mezar falan. Mezar taşında bir
falan, hiçbir şey yok. Yazmıyor. İsim de yazmıyor ama yer belli şeyine göre. Mezarın şeyler falan bulduk. Faturasını mezarı gömmek için oğlu vermiş ücretini falan, hatta yazıyor kaçıncı sınıf falan. Mezarını bulduk. Şimdi önümüzdeki sene herhalde mezar taşı yapılacak. Büyükelçinin işte ismiyle birlikte ve büyükelçi olduğuna dair.
Evet. Bunda da büyük katkılarınız var, evet. Sayın Ergeç. Efendim, Abdülhak Hamit Tarhan'ın Hollanda Büyükelçiliği.
Evet, yani o da bir enteresan.
Ona da değinelim istiyoruz.
Kısa da ona da değinelim. Evet. Biliyorsunuz kendisi Türkiye'nin çok önemli şairlerinde ve çok önemli bir eseri de var. Makber, Her Yer Karanlık. Tabii bunun şimdi Hollanda Büyükelçisi olduğunu kimse bilmiyor. 1800 senelerinde, 1895'te Hollanda'da, Lahey'de 2 sene büyükelçilik yapıyor. Şimdi onun hakkında da bir ufak bir kitap veya broşür gibi bir şey hazırlayacağız.
Yeni bir proje.
Evet, yeni bir proje olarak da.
Efendim, şimdi Ankara Üniversitesi'nde bir rasathane kuruluyor. Bunu da yapan kişinin hayat hikayesi oldukça ilginç. Biraz dinleyicilerimize bahsedelim mi? Hollandalı tarafından kurulan bir ilk rasathane var,
evet,
Ankara'da.
Evet, ilk Hollandalı Kraiken, Profesör Kraiken Türkiye'ye geliyor 50'li yıllarda. Ve ilk rasathaneyi...
Evet, bu profesörün yolu nasıl Ankara'ya düştü, değil mi?
Ders vermek için geliyor ve Hollanda'nın katkılarıyla işte orada bir rasathaneyi kuruyorlar. Ve senelerce orada kalıyor. Rasathane hala duruyor şu anda, müze şeklinde duruyor. Onu da dergimizde, kitapta da işlemiştik. Evet. Çok enteresan hikayesi var. Türkiye'yi çok seviyor ve öldüğünde Hollanda'da gömüyorlar. Ve gömülürken tabutuna Türk bayrağı.
Evet.
Sarıyorlar ve
İstiklal Marşı'yla,
evet, kilisede çalaraktan öyle bir tören düzenliyorlar kendisiyle.
Türkiye'de bayağı anmak lazım aslında, ismini unutmamak lazım, değil mi? Dile getirmek gerekiyor. Rasathaneye de değindik ve İzmir Belediye Binası var Sayın Ergeç.
Evet.
İzmir Belediye Binası planı da Hollandalı bir mimar tarafından yapılıyor ancak zamanın koşullarından dolayı galiba inşa edilemiyor.
Evet, o da işte önümüzdeki sene Hollanda Büyükelçiliği ile ortaklaşa yapacağımız bir projelerden birisi.
Nasıl bir proje?
Proje nasıl? Şimdi kısaca bir şey anlatayım. Dudok, Marinus Dudok, dünya çapında bir mimar. Hollanda'nın en büyük mimarlarından birisi, değil mi Erika?
Evet.
En büyük mimarlarından birisi. Fakat Türkiye'ye 1938'de sanırım geliyor. Atatürk'ün daveti olaraktan Türkiye'de geliyor. Ve Büyük Millet Meclisi'nin yapımında jüri üyesi olaraktan Türkiye'ye geliyor. Davet ediyorlar. 3 tane mimar davet ediyorlar. Bunlardan birisi de Dudok. Ve şu andaki yapılmış olan meclisin onayını, daha doğrusu Atatürk'e sunan 3 kişiden birisi Dudok. 50'lerde İzmir Belediyesi bunu, Dudok'u İzmir'e davet ediyorlar. Konak Meydanı'na yeniden bir elden geçirmek için bir belediye binası, bir de sanat merkezi. Bu sanat merkezinde opera binası tiyatro şeklinde. Ve kendisi geliyor. Bir aya yakın İzmir'de çalışıyor ve bütün çizimlerini falan yapıyor. Hollanda'ya dönüyor, çizimler tekrar yapıyor. Ve yapılması aşamına geldiği anda da o sırada İzmir'de maalesef bir seçim oluyor ve belediye başkanı milletvekili oluyor ve Ankara'ya gidiyor.
Proje hayata geçiremiyor. Ne yazık ki
geçiremiyor. Fakat biz bu çizimlerini hepsini Hollanda Mimarlık Enstitüsü'nde bulduk, bütün çizimlerini. Yani o çizimlerle şu anda bina yapılacak şekilde çizmiş, yani o şekilde.
Yeri belli, plan belli.
Plan belli, evet.
Ne zaman yapılacağına dair.
O işte Hollanda Büyükelçinin desteğiyle bir maketini yaptırdık şu anda. Binanın komple bir maketini yaptırdık. 2 maket yapılıyor şu anda. Birisi bitti zaten. İşte önümüzdeki sene Konak Meydanı'nda sergileyeceğiz. Yani eğer Dudok'un planları olmuş olsaydı Konak Meydanı nasıl olacaktı? Belediye binası nasıl olacaktı? Kültür Sarayı nasıl olacaktı diye.
En azından anmış olacaksınız,
evet,
değil mi?
Evet.
Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Efendim, bu projeye dair.
Of, hiç bayıl bir telefon Dudok.
Hayır, İray Bey özetledi.
Güzel.
Tamam.
Aynı zamanda
Hollanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla katılır.
Evet, onlar da Hollanda'dan işte mimarlar gelecekler. Bir de sempozyum düzenleyeceğiz. Evet. İzmir Büyükşehir'le Mimarlar Odası ile birlikte.
Evet efendim. Merkez Bankası'nın açılışına da Hollanda Merkez Bankası Başkanı davet ediliyor.
Evet.
Bu hikayede.
O hikayede bir ayrı bir hikaye. Sene 1926, Türkiye'de Merkez Bankası kurulmamış ve Merkez Bankası'nı kurmak istiyorlar. Bu konuda yurt dışından destek, daha doğrusu fikir için o zaman da Hollanda Merkez Bankası Başkanı'nı davet ediyorlar. Bay Fesseling'i Türkiye'ye davet ediyor. Celal Bayar'ın daveti olaraktan Türkiye'ye geliyorlar. Planda İş Bankası'nı Merkez Bankası haline çevirmek. Ve Hollanda Merkez Bankası uzun, işte iki hafta falan kalıyor, araştırmalar yapıyor. Ve bir rapor şeklinde Türkiye'ye sunuyor. Fakat işin enteresan şeyi de, Hollanda'ya döndükten sonra tam bir şey, dedektif hikayesi gibi aslında. Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar Hollanda Merkez Bankası'na geliyorlar. Çoğu da zaten biraz casusluk demeyeyim de bilgi almak için geliyorlar ve çok meraklıyorlar. Acaba Türkiye'nin durumu nedir, ne iş yapacak Türkiye Cumhuriyeti? Ve bilgi almaya çalışıyorlar ve hiç açık vermiyor. Hatta Alman Merkez Bankası bile yardımcısını gönderiyor. O alamıyor. Kendisi bizzat geliyor Hollanda'ya bilgi almak için ve vermiyor bilgiyi. Ve bilgiler de 2012'nin sonuna, 2012 senesine kadar gizli tutuluyor Hollanda'da. Merkez Bankası'nın kasasında duruyordu. 2012'den sonra, sonunda Aralık'tan itibaren Hollanda Devlet Arşivi'ne verildi şu anda. Biz o bilgilere Hollanda Merkez Bankası'nda çalışan arkadaşımız vardı, Ufuk Bey. O kendisi özel izinle gitti, bütün belgeleri araştırdı ve o şekilde ancak bir hikayeyi çıkartabildik.
Oldukça ilginç, evet, bir hikaye.
Şimdi önümüzdeki sene Türk Merkez Bankası'nda sergi düzenleyeceğiz büyükelçilikle birlikte. O şekilde, evet.
Bu da yeni projelerden, birisi. Başka Hollanda Büyükelçiliği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğiniz kültürel etkinlikler neler diye bir soru yöneltsem, siz mi yanıtlamak istersiniz yoksa Erika Hanım mı?
Erika, en son yaptığımız gemide yaptık. The Writer.
Evet,
evet, geçen hafta geldi. Hollanda bir savaş gemisi İzmir'e gelmişti. Gemide bir sergi düzenledik. İşte bu sergide de Hollanda ve
İzmir'de sergiler.
İzmir'de gemide, evet, gemide bir sergi düzenledik. Ondan evvel de yazında Haspels, onu anlatmadık değil mi?
Yok, onu
anlatmadık.
Bahsetmedik.
1936'da Hollandalı arkeolog, düşünün, sene 1936'da tek başına bir bayan arkeolog Eskişehir'e geliyor. Frig Vadisi'nde araştırmalar yapıyor, kazılar yapıyor. Özel, onun belgesini de şeyde bulduk işte. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı özel izni var orada. Onu bulmuştuk. Tesadüfen o şekilde de öğrendik. Ve kazı yapıyor ve bütün şeyleri de fotoğraflarla belgelemiş. Yüzlerce fotoğraf çekmiş. O döneme ait köyleri falan da çekmiş. Onun hepsini biz büyüttük bir sergi şeklinde.
Eskişehir'de
Eskişehir'de, evet. Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı o. Bitti. Yeni bitti. İşte o Büyükşehir'le ve Eskişehir Valiliği'yle birlikte yaptık. Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Aynı sergi Amsterdam'da Albert Pierson Müzesi'nde yapıldı ve sergi ortak şekilde aynı anda açıldı. Türk Büyükelçisi ile Hollanda Büyükelçiliği karşılıklı video konferansla birlikte aynı anda açılışını yaptık. Yani
çok
o şey
güzel,
olarak da.
Çok anlamlı. Efendim, yavaş yavaş da noktalayacağız süremizi. Başka değinmek istediğiniz bir olay veya bir kişinin hayat hikayesi var mı?
Hayat hikayesi de şimdi Kültür Bakanlığı içinde bir çalışmalar, evet, yapıyoruz. Onların da Hollanda için, Hollanda'da vatandaşları için kitap hazırlıyoruz. Arkadaşımız Walter Brammers, kendisi tarihçidir. Onunla birlikte yapıyoruz zaten. Türkiye'deki pek bilinmeyen kültürel yerleri anlatıyoruz ve Hollandalı gözüyle ve Hollandalı ile ilgili olan şeyleri anlatıyoruz. Örneğin Hollanda'nın en büyük futbol kulübü Ajax mesela. Ajax aslında mitolojide Truva Savaşları'nda geçen bir şahıs.
Mezarı Türkiye'ye uzanıyor.
Evet, mezarı Türkiye'de mesela. O tür şeyleri Kültür Bakanlığı'nın kitabında Hollandaca bir şekilde anlatıyoruz. Bu tür çalışmalarımız var. İki kitap çıkardık. Şimdi üçüncüye, evet, hazırlık yapıyoruz.
Evet. Çift dilli mi hazırlanıyor bu kitaplar?
Kitaplar tek dil. Hollandaca. Hollandaca. Hollandaca Hollandalılar için yapıyorum. Hollandalı gözüyle, Hollandalı mentalitesiyle anlatıyoruz. Evet.
Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yani asırlardır devam eden Türkiye-Hollanda, evet, ilişkilerinin aslında sağlam temelleri bu kişisel özveri hikayelerinde, evet, olaylarında saklı. Sizler de gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Büyük bir emek var bunda.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz konuk olduğunuz için programımızı. Efendim, araştırmacı Eray Ergeç ve Hollanda Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Erika van Buhemdi konuğumuz.
Sesini boğmak isterler. Yarımdır, kırıktır sırça yüreğim. Çığlık çığlığa yar geceler. Kardeşin duymaz el oğlu duyar. Çığlık çığlığa geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Selden sonra kumdan ötede kardeşin duymaz el oğlu duyar. Nice selden sonra kumdan ötede kardeşin duymaz el oğlu.
Alın teri.
Değerli dinleyicilerimiz, Ekmek Olur Alın Teri köşemiz başladı. Emeklilerin aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında artar. Dolayısıyla emekliler yıl başında ve yıl ortasında ne kadar zam alacaklarını merak ederler. Geçtiğimiz yıl 100 TL seyyanen zamla birlikte emeklilerin eline geçen rakam ciddi anlamda artmıştı. Bu yıl artış oranı az çok belli oldu. Emekli aylıkları tam olarak TÜİK Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında ortaya çıkacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? Memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? İşte bugün bu hafta bu konuya açıklık getireceğiz. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Doktor Işıl Kurnaz. Hoş geldiniz Sayın Kurnaz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim yılın son ayındayız artık ve bu ay bulunduğumuz ay içerisinde gündemdeki en önemli konulardan biri değil mi? Şüphesiz emeklilerin zammı. Bu konuyu konuşacağız dedik. Hemen sizinle ilk soruyla başlayalım. Emeklinin maaş zammı nasıl belirleniyor?
Evet, sizin de belirttiğiniz gibi yılın son döneminde ve aslında ikinci yine yarısında da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi emeklilerin zam oranı ne olacağı ve tabii aslında çalışanların da yine en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Şu emeklilerin maaş zamları hangi statüde emekli olduklarına göre belirleniyor? Yani bu şu anlama geliyor. Siz ne statüde çalıştınız ve hangi statüye bağlı olarak emekli oldunuz? O halde bunu şöyle ayırmak gerekiyor. İşte eski adıyla SSK'lı veya Bağkurlu olmanız, yani işçi veya esnaf olarak istihdam edilmiş olmanız veya devlet memuru olarak çalışıp memur emeklisi olmanız arasında farklılık oluyor. Şimdi Bağkurlular ve SSK'lılar eski ismiyle düşündüğümüzde, yani işte 4857 sayılı kanunda bir işverene bağlı olarak çalışanlar veya kendi hesabına, kendi işini yapan esnaflar için uygulama yılın iki döneminde, işte Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlara göre şekilleniyor. Bir önceki 6 aylık enflasyon oranını dikkate alarak belirlenen artış emeklilerin aylıklarının aslında enflasyon karşısında erimesini korumak ya da bunu engellemek amacıyla yapılan bir artış. Böylece bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon farkının da maaşlarında olması sayesinde tabii emekliler hayat şartlarıyla mücadele ederken yani bir nebze de olsa daha rahatlamış oluyorlar. Bununla birlikte tabii bir de memur emeklilerinin, yani emekli sandığı mensuplarının da emekli maaşlarında bir takım artışlar oluyor. Bu artış da yine 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen orana göre artıyor. Yani bu da doğrudan memurların, hali hazırda memur olarak çalışmakta olanların da dahil olduğu ve bu grubun ücretlerindeki artış, buna karşılık işte emeklilerinin de emekli aylıklarındaki artışın belirlendiği toplu sözleşmeler sırasında belirlenen orana göre oluyor. Bununla birlikte memurlar için tabii farklı bir uygulama var, memur ve memur emekliler için. Eğer toplu sözleşmede belirlenen oran, artış oranı enflasyon oranına göre daha aşağıda kaldıysa bu durumda da enflasyon farkı alıyorlar. Yani diyelim ki işte %3 zam verildi memur emeklilerine. Fakat enflasyon farkı var arada ve işte 3.75 gibi bir oran oldu. Aradaki rakamı mutlaka tekrar bu kişilerin maaşlarına veya emekli aylıklarına ekleme yoluna gidiliyor ülkemizde.
Bir artış yoluna gidiliyor. Her yılda değil mi bu zam oranlarında farklılık görülebiliyor tabii enflasyona bağlı olduğu için.
Evet, memurlar konusunda tabii şöyle bir durum söz konusu. Karşınızdaki işveren devlet, yani bu görüşmeleri yaptığınız muhataplardan bir tanesi devlet. Dolayısıyla pazarlık gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun.
Masaya zaman kim daha
güçlü? Yani devletin daha güçlü olacağı aşikar. Bir de bu bir bütçe yaptığı, devletin yapmış olduğu bir bütçe ve bütçeden çalışanlara, personele ayrılan giderler var. Dolayısıyla bu noktada tabii iki tarafın eşit güçlü olduğunu söylemek mümkün değil. Özel sektörde bir farklı uygulama var. İşte işçiler eğer örgütlüyse mesela greve gidebilirler. Fakat kamu sektöründe çalışanlar için hani aynı düzeyde kullanılabilecek toplu pazar hakları olmadığından burada biraz daha devletin bütçenin, özellikle de devlet bütçesinin belirleyiciliği ön planda oluyor.
Evet. Şimdi işçi emeklisiyle memur emeklisini alacakları zamlar da tabii ki farklı. İşçi emeklisinden bahsedelim önce. İşçi emeklisi ne kadar zam alacak?
Şimdi tabii işçi emekliler için aslında daha net bir durum olduğunu söylemek mümkün ama şundan da bahsetmek istiyoruz tabii. Hala TÜİK tarafından, siz yayının başında da söylediniz, Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve aslında o zaman biz gerçek rakamlardan bahsedebiliriz ama yine de şöyle genel bir çerçeve çizelim. 2007 yılının Ocak ayında bu başta söylediğimiz işçi ve esnaf emeklileri için, yani eski adıyla SSK ve Bağkurlar için 2006 yılının ikinci 6 ayı için, yani Temmuz-Aralık ayında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınacak. Dolayısıyla biz bu oranı bekliyoruz henüz. Aylık bazda açıklanıyor. Bu Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Fakat burada tabii şöyle bir şey var. Geçtiğimiz dönemde aslında az çok hani aylık enflasyon rakamlarına sahip olduğumuz için enflasyon düzeyi hemen hemen herkesin evet yani kafasında bir oran var. Tabii burada eğer tahminlere uygun bir artış oranından bahsedecek olursak bu 3.73 olarak şu an tahmin edilebiliyor. Yani bugün itibariyle 2000 lira eğer emekli aylığı alan bir işçi varsa onun emekli aylığı bundan sonra Ocak ayında 2074 lira olacak dememiz mümkün. Aynı şekilde Bağkur emeklileri açısından da konuştuğumuzda artışlar sonrasında yine onların da emekli ücretlerinde bir artış olacak. Mesela en düşük Bağkur ücretlisi daha doğrusu emekli aylığı üzerinden gidecek olursak bu durumda 1087 liraya yükseldiğini, aynı şekilde en düşük SSK emeklisinin emekli aylığının da 1383 liraya yükseleceğini öngörmek mümkün. Fakat dediğimiz gibi henüz rakam netleşmedi. Ocak ayının 3.sünü, evet, 3. gününü bekliyoruz.
Evet. Efendim işçi emeklisini anladık. Ardından şimdi memur emeklisi ne kadar zam alacak? Maaş zamları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bunu biliyoruz. Hı-hı. Ama ne kadar zam alacaklar?
Şimdi aslında bu belli. Çünkü 2015 yılında imzalanan toplu görüşme için aslında 2017 yılının Ocak ayında belirlenmiş bir artış oranı elimizde mevcut. O da %3. Dolayısıyla memur emeklisinin maaş zamı bizim için hani işçi ve Bağkur emeklisinde olduğu gibi belirsiz değil.
Daha net. Harika.
Evet, evet. Oraya göre daha net. Burada emekli maaşlarındaki artış Ocak ayı itibariyle %3 olacak. Diğer taraftan da şimdi tabii başta söylemiştim, memur emekliler için bir enflasyon farkı alma durumu söz konusu. Ancak şu andaki verileri yorumladığımızda hani öyle bir fark olabileceği yönünde öngörü yok. Yani bu şu anlama geliyor. Çok büyük ihtimalle memur emeklileri %3'lük oranla
zam alacak.
Evet, zam alacaklar ve evet, bunu enflasyon farkını alamayacaklar ve bununla yetinmek zorunda kalacaklar. Çünkü bugün itibariyle son 6 aylık enflasyon rakamının %5'i geçmesi oldukça zor görünüyor. Hı-hı. Tabii böyle baktığımızda da eğer %3'lük artış oranını şimdiden göz önüne alacak olursak en düşük memur emeklisinin maaşının da 1751 lira olacağını söylemek mümkün.
Evet, o zaman çok büyük beklenti içine de girmemek lazım.
Kesinlikle %3'e razı olmak evet. gerekiyor şu an için.
Efendim yeni bir soruyla devam edelim. Seyyanen zam bu yılda uygulanacak mı? 2016'da uygulanmıştı.
Evet, 2016'da mümkün olduğunca herkesin emekli maaşının belirli bir oranın işte 1000 lira olarak düşünülmüştü. Üzerine çıkması için 100 liralık bir seyyanen zam yapılmıştı. Bu tabii bir nebze insanların yüzünü güldürdü. Çünkü Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışan oranına baktığınızda ve her üç emekliden birinin hala çalışmaya devam ettiğini düşündüğünüzde, etmekte olduğunu düşündüğünüzde aslında emekliler için geçinmek gerçekten zor. Çünkü emekli aylıkları normal zamanlarda, yani çalışan zamanlarda alınan ücret ve maaşların çok altında kalıyor. Dolayısıyla buradaki 100 liralık aslında artışın amacı da yani bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürmekti. Fakat böyle bir zam bu yıl için görünmüyor. Yani henüz açıklanmış bir rakam yok. Zaten bu 100 lirada düşük ücretli emekliler için, düşük aylıklı emekliler için aslında iyi bir uygulamaydı. Dolayısıyla bu yıl böyle bir durum söz konusu değil. Sadece işte %3 ve ikinci arada %3.73 üzerinden zam almak söz konusu.
Bir de çalışan kesimin kafalarındaki en önemli sorulardan birisi şüphesiz yıl sonunda mı yeni yılda mı emekli olmak sizce daha avantajlı?
Şimdi tabii bu çok merak ediliyor. Genel olarak kamuoyunda böyle bir gündem var. Şimdi burada da şu var, yine bir ayrım yapalım ve diyelim ki işte SSK'lı çalışan, yani işçiler için. İşçiler için yıl 1 Ocak ve 31 Aralık arasını ifade ediyor. Fakat memurlar için, yani 4C statüsünde olanlar için, örneğin bizler için yıl 15 Ocak ve bir sonraki yılın 14 Ocak arasındaki tarihleri. Şimdi burada böyle baktığınızda da eğer 31 Aralık 2016'ya kadar bir işçi emeklilik dilekçesi verdiyse onun aylığı 1 Ocak 2017'de bağlanacak ve bu kişi de 2016 yılı emeklisi olacak. Şimdi bu durumda da 2016 yılında emekli olan işçiler 2016 yılı Ocak ve Temmuz zamlarıyla 100 TL daha önce yapılmış olan seyyanenin zamı alacaklar. Aynen. 14 Ocak 2017 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren memurlar için de aslında benzer bir durum söz konusu. Onlar da yine bir sonraki gün itibariyle, yani 15 Ocak 2017 tarihi itibariyle artık emekli aylığı almaya hak kazanacaklar ve yine 2016 yılı emeklisi kabul edilecekler. Dolayısıyla bu kişiler için de Ocak ve Temmuz ayı için işte 100 liralık seyyanenin zammın yansıması söz konusu olacak. Fakat buradaki aslında kafa karışıklığı daha çok 2016 yılındaki bu seyyanenin zamlarla alakalı. Burada aslında detaylı bir hesaplama yapmak gerekir. Çünkü emeklilik koşullarını düşündüğünüzde gerek işte işçiler için gerekse devlet memurları için geriye dönük olarak baktığınızda tabii ne zaman sizin işe girdiğinizden tutun da işte adınıza yatırılan prim oranlarının son dönemdeki prim oranlarına kadar çok sayıda tabii argümanı göze alarak karar vermeniz gerekiyor. Eğer işte 2017 yılının ilk aylarında yüksekten prim yatırılırsa 2016 yılında bağlanacak olan aylığa göre aradaki fark kapanır. Ama tabii burada dikkatli davranmak gerekiyor. Dolayısıyla burada mesela özellikle memurların hani ne kadar emekli aylığı bağlanacak görüşüyle değil, çalışmaya devam edip etmeyeceklerine de karar vermelerinin bunun üzerinden olması gerekiyor. Çünkü bizim sosyal güvenlik sistemimiz açısından çok güncel bir mevzumuz var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi bu emeklilikte yaşa takılma dediğimiz grup aslında prim ödeme gün sürelerini doldurdular fakat yaş şartını bekliyorlar. Dolayısıyla bazen bu genç yaşlar olabiliyor. Yani hali hazırda 2008'deki reform sonrası işe girdiyseniz evet 65 yaşına kadar çalışmak zorundasınız ama öncesindeki primli olarak çalışmaya başlayan kişiler için yani 2008'den önce sigorta girişi olanlar için kademeli bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla eğer siz 50 yaşınızda emekli olabiliyorsanız diyebilirsiniz ki ben 10 yıl daha çalışayım. Yani bu kararı verirken de dolayısıyla buradaki hem aylık bağlanma oranına sizin için belirlenecek olan hem de çalışmanız durumunda elde edeceğiniz alternatif maaşa göre bir ya da işte ücrete göre karar vermek en mantıklısı.
Hı hı hı. Evet. Efendim 2017 yılında emekli olan yüksek tazminat alabilecek mi?
Şimdi yine burada da tabii çalıştığınız iş yeri ya da işte son dönemde çalışmış olduğunuz adınıza sigorta primi yatan ücret düzeyi ya da maaş önemli. Şimdi ne diyebiliriz burada? İşçilerden emekli olmak için hak kazanmış olanlar yani hem prim ödeme gününü hem de yaşı dolduranlar için son çalıştıkları iş yerindeki süre üzerinden bir kıdem tazminatı alacaklarını biliyoruz. Yani şimdi dolayısıyla siz eğer 15 yıl aynı yerde çalıştınız ve işte emekliye hak kazandınız, emeklilik dilekçenizi verdiniz ve emeklilik nedeniyle iş akdinizi sonlandırmak istediğini söylediyseniz, şimdi burada siz kıdem tazminatına hak kazanıyorsunuz. Normalden istifayla kazanamıyoruz örnek olarak söylemek gerekirse. Şimdi burada da son brüt ücretiniz üzerinden 15 brüt ücret alacaksınız. Kıdem tazminatı kastı. Yani aslında emekli kamudaki emekli ikramiyesi ne bunu benzetmek gerekir. Çünkü burada da yine emeklilik nedeniyle sözleşmenin işçi tarafından sona erdirilmesi durumu söz konusu. Şimdi 2016 yılı için tabii burada belirleyici olan 4857 sayılı kanuna bağlı çalışanlarda kıdem tazminatı tavanı. Yani kıdem tazminatı bir tavan var ve siz hangi ücret düzeyinden ücret alıyor olursanız alın bunun üzerine çıkamıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. 4297 liranın üzerinde bir ücret alıyorsanız bile diyelim ki 15 bin lirayla çalışıyorsunuz. Bu son 15 yıl için 15 brüt ücret dediğimizde bu kez 15 bin üzerinden değil bu bahsetmiş olduğumuz rakam üzerinden yani 4297 üzerinden alacaksınız. Dolayısıyla brüt maaşı 4297'nin üzerinde olan insanlar için yani kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlarsa hali hazırda 2017 yılında emekli olmak avantaj getirecektir. Hemen yılbaşında emekli olmak onlar için mantıklı olandır.
Yeni yılda 2017'de emekli aylıkları da artacak mı?
Burada da emekli aylıklarının hesaplanmasını kullanan aylık bağlama oranlarına dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü aylık bağlama oranları her yıl aynı şekilde hesaplanır. Ve çalışma süreniz arttıkça da aylık bağlama oranınız artar. Tabii bunun yanında bir takım göstergeler kullanılıyor. Güncelleme göstergeleri, katsayıları nedir bunlar? TÜFE ve büyüme hızına göre belirlenen katsayılar. Çünkü her yıl sonuçta hem enflasyon hem de büyüme rakamları farklı olduğu için biz burada farklı rakamlar üzerinden aylıkları güncellenirken farklı göstergeler kullanıyoruz. Dolayısıyla 2017 yılı içinde söz konusu göstergelerin güncellenmesi söz konusu olacak ve prime esas kazanç tavanı da yükseleceği için 2017 yılında özellikle maaşı yüksek olan kişiler için tabii daha avantajlı bir durum. Yani emekli aylığının da yükselmesi gibi bir durum söz konusu. Bu nedenle SGK'ya bildirdiğimiz ücretler de artacağından emekli aylıklarının da artmasıyla karşı karşıya kalacağız. Evet.
ölüm aylıkları da zamlanacak mı?
Evet, 2017 yılında ölüm aylıkları da artacak. Ancak bu artış tabii hak sahiplerinin aldığı paya göre artacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani ölüm aylığına konu rakamı arttıktan sonra da hak sahiplerine bölüşüleceğini dikkate almak. Ve dolayısıyla işte mesela ölüm aylığında %50 hak sahibi olan eş bu orandan kendi aldığı nispette faydalanmış olacak bu artış oranından.
Evet. Emekli olduktan sonra çalışan bir kesim de var. Bu çalışanların peki maaşları kesiliyor mu emekli olduktan sonra?
Şimdi burada tabii emekli aylığını biz sadece emekli aylığı miktarına göre emekli olma kararını vermiyoruz. Özellikle memurlar açısından baktığımızda burada çalışmaya devam edip etmeyeceklerine göre değişen bir aslında. Aynen. Dolayısıyla bazı kurallar var. Şimdi önce şunu söyleyelim. Hangi statüde emekli olursanız olun, emeklilikten sonra eğer 4B'li olarak çalışmaya devam ederseniz bu kişi için sigortalı olmalarına gerek olmadığını söylemek mümkün. Yani bunlar kim? Bağkurlar işte eski adıyla söylediğimizde. Dolayısıyla bu kişiler hem emekli aylığını alırlar hem de çalışmaya devam ederler. Çünkü daha önce aslında onlar için de bir sosyal güvenlik destek primi uygulaması vardı fakat geçtiğimiz aylarda başbakanımız tarafından açıklandı ve bu kaldırıldı. Dolayısıyla bu insanlar için bir avantaj söz konusu oldu. Yani herhangi bir kesinti yok. Ne emekli aylıklarında ne hali hazırdaki ücretlerinde. Ancak emekli olduktan sonra eğer siz SGK'lı yani eski adıyla da SSK'lı olarak devam ediyorsanız onların işverenlerinin her ay %15 tutarında bir sosyal güvenlik destek primi kesmesi durumu söz konusu. Dolayısıyla yani hem emekli aylığımı alayım hem de çalışayım ve çalıştığım yerden ücret alayım diyorsanız işvereniniz tarafından sosyal güvenlik destek priminin kesileceğini bilmeniz gerekiyor.
Evet. Efendim son birkaç dakikamız kaldı. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Eklemek istediğiniz var mıydı bu konuyla ilgili?
Eklemek istediğim bir husus yok ama tabii çok önemli bir konu. Önümüzdeki günlerde netleştikten sonra da herkesin umarım yüzünü güldürecek zam oranlarıyla karşı karşıya kalırız.
Umuyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, konuk olduğunuz için. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Doktor Işıl Kurnaz'da değerli dinleyicilerimiz. Efendim Hayatın Sesleri'nin bugünlük sonuna geldik. Yapımcılarımız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Avşar'dı. Teknik yönetmenimiz Recep Özen ve ben İpek Önder. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz.
Bekledi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk ateşi yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün geçer mi? Öyle sevdim içim dışım enerji. Dur bakalım döner belki. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Başını alıp kaçıp giderse olur da bir gün beni terk ederse. Hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez. Gitsin bakalım kolay söyle. Bekle dedi git, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. bebeğim beni ne çok severdi. Ruh ikizim canım derdi. E ne oldu şimdi bu aşk böyle biter mi? Dur bakalım döner belki. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Kimse ölmedi, ölmedi. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm bir şey oldu ama kimse ölmedi.
Hayatın sesleri.